Eroin, Christian F. 4. kaset, 1. yüz. İğne yeri pıhtılaşına ve iyice sertleşene kadar her şey iyi gitti. Ondan sonra ben de iğneyi nereye batıracağımı bilemez oldum. O sabah dediğimi kabul ettirdim ama Babsi çok bozulmuştu. İğneyi aldım, damarı hemen buldum ve 2 dakikada işimi bitirdim. Bayağı kıyak bir iğne oldu. Kanım fışkırıyordu adeta, ter bastı. Lavabonun başına geçtim, yüzüme su çarptım, sonra da keyifle kendimi dinlemeye koyuldum. Babsi banyo küvetinin kenarına oturmuş, iğneyi koluna batırıp çıkarıyordu ve yine asabileşiyordu. Bağırmaya başladı. Allah kahretsin, burada insan hava alamıyor. Şu Allah'ın belası pencereyi açsana. Bu havasızlık da idare etmen lazım, bana çatma dedim. Bu hatunun ne durumda olduğu umurumda değildi artık. Ben iğnemi olmuştum, böylece her şey tamamdı. Babsi'nin kanı akıp duruyordu ama toplar damarı bulamıyordu bir türlü. Gittikçe daha fazla sinirleniyordu. Bu Allah'ın belası tuvalette ışık diye bir şey yok. Git bana lamba bul, o içerideki lambayı filan getir, bir şeyler yap diye bağırıyordu. İçeriye gidip lambayı getirmeye üşeniyordum ama bir türlü susmak bilmiyordu Babsi. Kız kardeşimin durumu anlayacağından korkunca lambayı getirdim. Biraz sonra Babsi de başardı, hemen sakinleşti. Şırıngayı iyice temizledi, küvetteki ve yerdeki kan izlerini sildi. Artık tek laf etmedi. Mutfağa gittik. Yoğurt yemek için sabırsızlanıyordum. Babsi kaseyi aldı, bir koluyla kasenin çevresini iyice sardı ve kaşıklamaya başladı. Gerçekten de bütün kaseyi yalayıp yuttu. Yalnız bir ara, nedenini biliyorsun dedi. Babamın evinde birlikte geçireceğimiz günler için ne kadar sevinmiştik. Oysa daha ilk sabah 100 yılımızın en büyük kavgasını etmiştik. Bir hiç yüzünden ne de olsa eroinmandık. Bütün eroinmanlar zamanla bu hale geliyordu. Bu toz öteki insanlarla da olan ilişkiyi yok ediyordu. Bizde de böyleydi bu. Tümüyle küçücük yaştaki çocuklardan meydana gelen grubumuzda birbirimize sıkı sıkı sarılsaktı. Böyle bir grubun bir daha bir araya gelmeyeceğini düşünsem de bu böyleydi. Detlef'le kavgalarımız gittikçe rezalet oluyordu. Bedenen bayağı çökmüştük. Ben 1.69 boyunda 63 kiloydum. Detlef 1.76 boyuyla 54 kilo geliyordu. Çoğu zaman sağlığımız da çok kötü oluyordu. En küçük şeyi bile öfkelendirmeye yetiyordu. Birbirimize karşı da çabucak aksileşiyorduk. Birbirimizi harcamaya kalkıyorduk acımasızca. O zaman da tabii hep birbirimizin en zayıf yanına yükleniyorduk. Bu da elbette işe çıkma konusunda oluyordu. Oysa başka zamanlar işe çıkmak önemsiz, sıradan bir şeymiş gibi davranıyorduk. Mesela Detlef kavga sırasında en rezil müşterilerle sevişmeye kalkan bir karıyla yatacağımı mı sanıyorsun diyordu. Sanki ben senin gibi bir heriften nefret etmiyorum da filan diye cevap veriyordum. Böylece sürüp gidiyordu kavgalar. Sonunda çoğu zaman ben ağlıyordum ya da Detlef tükenmiş oluyordu ya da ikimiz birden ağlıyorduk. Birimiz krizdeyken öteki onu bir daha birlikte olamayız diyecek kadar harcayabiliyordu. Bir an gelip iki çocuk gibi kucak kucağa oturmamız da durumu düzeltmiyordu. Artık sadece kızlar arasında değil, Detlef'le benim aramda da o korkunç ilişki vardı. Biri ötekinde kendi sefaletini götürüyordu. Her birimiz kendi rezilliğinden nefret ediyordu ve aynı rezilliği ötekine yakıştırıp ona saldırıyordu. Herhalde kendi kendine o kadar rezil olmadığını kanıtlamak için. Bu saldırganlık tabii yabancılara karşı da gösteriyordu kendini. Herhangi bir metro istasyonuna gittiğimde ellerinde alışveriş çantalarıyla yaşlı kadınları görünce tepem atıyordu. O zaman önce sigara içilmez levhalı vagonlardan birini elimde yanan bir sigarayla dalıyordum. Kadınlar bağırmaya başlayınca da işlerine gelmiyorsa başka bir kompartımana gitmelerini söylüyordum. Özellikle herhangi bir yaşlı kadının oturmaya hazırlandığı yeri kapmak hoşuma gidiyordu. Orada da yaptığım delilikler bazen bütün vagonu alt üst ediyordu. Arada bir zorla dışarı atıldığımda oluyordu. Davranışlarım bana bile ters geliyordu. Babsi ya da Stella böyle davrandıklarında da sinir oluyordum. O beyinsizlerle bir ilişkim olsun istemiyordum. Ama yine de çare yoktu. Aynı zıpırdıkları ben de yapıyordum. Başkalarının hakkımda ne düşündüğü beni hiç ilgilendirmiyordu. O iğrenç kaşıntı başladığı zaman nerede olduğumun bir önemi yoktu, durup kaşınıyordum. Kaşıntı elbisemin vücuduma yapıştığı her yerde, hatta makyajlı yerlerde başlıyordu. Metroda çizmelerimi çıkarıp eteğimi de belime kadar kaldırıp kaşınmaktan çekinmiyordum. Beni yalnız grubumdakilerin hakkımda ne düşündüğü ilgilendiriyordu. Bir noktadan sonra eroinmanlar hiçbir şeyi takmıyorlar. O zaman artık bir gruba dahil olmuyorlar. 5 yıl hatta daha fazla bir süredir toz kullanan ve hala yaşayan eski eroinmanlar tanıyordum. Eskilerle oldukça karmaşık bir ilişkimiz vardı tümüyle. Yalnız yaşayan bu insanlar bir yönleriyle oldukça güçlü bir kişiliğe sahiptiler. Piyasada eskilerden şunu ya da bunu tanıyorum diyebilmek de güzel bir şeydi. Öte yandan onları hor görüyordum çünkü iyice düşmüşlerdi. Özellikle de biz yaşı ufak olanlar onlardan çok korkuyorduk. Bunlarda gerçekten de ahlakın, vicdanın, merhametin kırıntısı yoktu. Yokluk krizindeyken bir iğnelik toz kapmak için eroinman arkadaşlarının başına taşı indirebilirlerdi. Bunlardan en azgının adı gaspçı Manny'ydi. İstisnasız herkes ona gaspçı Manny derdi çünkü piyasanın gerçekten de en gaspçı herifiydi. Satıcılar onu gördüklerinde aynasızların aramasından kaçtıklarından daha büyük bir hızla kirişi kırarlardı. Çünkü Manny küçük bir satıcı yakaladığı zaman hemen elinden malını kapardı. Hiç kimse ona karşı koymaya cesaret edemezdi. Hele küçük eroinmanlar hiç. Bir defasında gaspçı Manny'yi olabildiği kadar doğrudan izledim. Tam kadınlar tuvaletine kapanmıştım ki biri helanın duvarının üstünden adeta üzerime atladı. Anlatılanlardan bunun onun adeti olduğunu biliyordum. Kadınlar tuvaletinde bir eroinman kızın elinde eroinle gelmesini beklerdi. Ne kadar acımasız olabileceğini biliyordum. Ona şırınga takımımı ve tozumu verdim. Hemen dışarı çıktı ve aynanın karşısına geçti. Artık hiçbir şeyden korkusu kalmamıştı. İğneyi boynundan vurdu. Vücudunun başka hiçbir yerinde iğne yapabileceği yer kalmamıştı. Kanı bir domuzunki gibi akıyordu. İğneyi şah damarına vurdu sanırım ama onun umurunda değildi bu. Teşekkürler deyip tüydü. En azından bu noktaya gelmeyeceğimi biliyordum çünkü gaspçı Manny kadar uzun süre yaşayabilmek için bayağı güçlü değildim. Ben mağaza helasından yaşlı karıların el çantalarını bile çalamıyordum ki. Grubumuzda artık neredeyse sırf daha fazla kazanmak ve müşteriler konuşulur olmuştu. Oğlanların da sorunu bizimkiyle aynıydı. Bu konuda henüz birbirimizle ilgileniyorduk. Daha doğrusu bu konuda henüz birbirimize yardımcı olabiliyorduk. Biz kızlar müşterilerle edindiğimiz tecrübeleri birbirimize aktarıyorduk. Bir süre sonra karşılaştığımız müşteri çevresi hep aynı olmaya başladı. Benim için yeni olan bir müşteri Stella ya da Babsi'nin tanımış olması pekala mümkündü ve onların tecrübelerini bilmek oldukça yarar sağlıyordu. Tavsiye edilebilir, daha az tavsiye edilecek ve tamamen yolsuz müşteriler vardı. Müşterilerin değerlendirilmesinde kişisel sempati hiçbir zaman söz konusu olmazdı. Müşterinin mesleği, evli olup olmadığı filan da bizi ilgilendirmiyordu. Müşterilerin bize kendileri hakkında anlattıkları özel saçmalıkları hiç söz konusu etmiyorduk. Herifleri değerlendirirken biz sadece kendi avantajımıza bakıyorduk. Özellikle avantajlı olan müşteriler cinsel hastalıklardan fazlasıyla korkan ve bu yüzden her şeyi lastikle yaptıranlardı. Ancak bunlar nadirdi. Hem de bu amatör ilişkide çoğu kızın eninde sonunda bir hastalık kapmasına ve özellikle uyuşturucu müptelalarının doktora gitmekten korkmasına rağmen. Herif daha baştan Fransız usulünden öte bir şey istemezse bu da bir avantajdı. Bu durumda ilk önce şartlar üzerinden pazarlıklara girişmeye gerek kalmazdı. Sonra müşteri biraz genç gene ve insanı iğrendirecek kadar şişman değilse, insana basit bir satılık mal gibi davranıyorsa, aksine yarım yamalak bir nezaket gösteriyor, hatta belki arada yemeği de götürüyorsa bu da onun için olumlu puandı. Ama tabii bir müşterinin niteliğini belirleyen en önemli şey ne isteyip ne kadar para verdiğiydi. Kötü ve kaçınılması gereken müşterilerse sizi götürdükleri pansiyondan birden tehdit ve vaatler, fazladan bir şeyler kopartmaya çalışanlardı. Birbirimize en ayrıntılı tarif ettiğimiz tiplerse rezil gaspçılardı. Bunlar sonradan parayı geri isterler ya da tatmin olmadıklarını ileri sürerek bazen de zorla geri alırlardı. Ancak böyle pisliklerle oğlanların başı daha fazla beladaydı. Nasıl ve ne zaman bilmiyorum ama 1977 yılı başlamıştı. Artık mevsim kışmış, yazmış, Noel kutlanıyormuş ya da yılbaşıymış hiç önemli değildi. Her gün benim için bir öncekinden farksızdı. Noel'in özelliği de olsa olsa bana yine para verilmesiydi. Bu sayede bir iki kişiden kaytarabiliyordum. Zaten bayramlarda müşteri bulmak hemen hemen imkansızdı. Bu dönemde dünya gerçekten hiç ipimde değildi. Düşünmüyordum. Hiçbir şey düşünmüyordum. Hiçbir şey algılamıyordum. Tamamen kendimle uğraşıyordum. Yaşıyor muydum hala? Bazen bundan bile şüpheleniyordum. O zamana ait herhangi bir ayrıntı hatırlamıyorum pek. Herhalde hatırlamaya değer bir şey de yoktu zaten ama 1977 Ocağı'nın sonundaki o pazar gününü hatırlıyorum. Sabah erkenden eve gelmiştim. Bayağı keyifliydim de. Yatakta uzanmış hayal kuruyordum. Danstan dönen bir genç kızdım hayalimde. Orada korkunç sevimli bir oğlanla tanışmış ve gönlümü ona kaptırmıştım. Artık yalnız hayal gördüğüm ve hayalimde bambaşka biri olduğum zaman keyfim yerinde oluyordu. En sevdiğim hayal kendimi Coca-Cola reklamlarındaki kadar neşeli bir genç kız olarak görmemdi. Öğleyin annem beni uyandırarak öğle yemeğimi yatağıma getirdi. Pazar günleri Detlef'in yanında değil de evde olduğum zamanlar annem hep yemeğimi yatağıma getirirdi. Ağzıma zorla birkaç lokma attım. Aslında yoğurt, tuzsuz peynir ve muhallebiden başka bir şey artık boğazımdan geçmiyordu. Sonra naylon torbama uzandım. Naylon torbam artık bayağı eskimişti, sapı kopmuştu, delik deşikti. Çünkü şırınga ve rot handle sigara paketlerine ilaveten arada bir ceketimi de tıkıveriyordum içine. O kadar boş vermiştim ki kendime yeni bir naylon torba bulmayı bile düşünmüyordum. Elimde naylon torba, annemin yanından geçip banyonun yolunu tuttuğumda da aklıma herhangi bir şey gelmeyecek kadar boş vermiştim. Banyo kapısını arkamdan kilitledim. Evde kimse banyo kapısını kilitlemezdi. Her günkü gibi aynaya baktım. Tamamen çökmüş, yabancı bir yüze bakıyordum. Bu yüz benim değildi. Tamamen eriyip bitmiş bu vücut da öyle. Vücudumda ne olup bittiğini artık hiç hissetmiyordum zaten. Hasta olduğum zaman bile vücudum bir şey hissetmiyordu. Eroin vücudumu herhangi bir ağrıya, açlığa, hatta yüksek ateşe karşı bile duyarsız kılıyordu. Vücudum artık yalnız yokluk krizini kaybediyordu. Ayna karşısında iğneyi hazırlıyordum. İğne için bayağı sabırsızlanıyordum çünkü elimde em tozu vardı. Beyaz ya da kahverengiye çalan iğnenin aksine bu em tozu arada yeşilim tırak rengi de rastlanan gri bir tozdu. Hiç saf damıtılmış değildi bu ama dehşet bir vuruş sağlıyordu. Dipnot vuruş flash. Uyuşturucu vücuda zerk edildiği anda meydana gelen ani darbe şeklindeki etki. İnsanın bayağı yüreğine iniyordu. Dikkatli olmak gerekiyordu tozu ayarlarken. Em tozu fazla mı kaçtı tahtalı köyü boyluyordun. Em tozunun vuruşuna bayılıyordum. İğneyi damarıma sapladım. Şırıngayı biraz çekince kan geldi. Em tozunu birkaç defa süzmüştüm ama hala çok pislik vardı içinde. Ve olan oldu. İğne tıkandı. Bu bir eroinmanın başına gelebilecek en kötü şeydi hemen hemen çünkü şırınganın içine çektiğimiz kan pıhtılaştı mı yapacak bir şey yok. Tozu ancak çöpe atabilirsiniz. İğneyi çıkaramazdım anlayacağınız. Bütün gücümle bu pisliği iğneden geçirmek için şırıngaya yüklendim. Gerçekten korkunç şanslıydım. Malı damara boşaltmayı başardım. Artan son bölümü de sokmak için yine şırıngayı biraz geri çektim. İğne yine tıkandı. Öfkelendim birden. Vuruşa kadar 8-10 saniye vardı. Var gücümle bastırdım. Şırınganın pompası koptu, etraf kan oldu. Vuruş dehşetti. Başımı sımsıkı tutmak zorunda kaldım. Kalbimin civarında korkunç bir kramp hissettim. Başım çınlıyordu. Sanki biri çekiçle vurmuş gibiydi. Başımın derisine sanki milyonlarca iğne batıyordu. Sonra sol kolum tam anlamıyla felce uğradı. Yeniden hareket edebildiğimde kanı silmek için kağıt mendil çıkardım. Allah'tan her yer yağlı boyaydı. Kan kolayca temizleniyordu. Daha kanı silerken annem kapıya vurmaya başladı. Felaket tantana ediyordu. Aç kapıyı, içeri gireceğim. Neden kapıyı kilitliyorsun? Nedir bu yeni adetler? Kapa çeneni, işim şimdi bitiyor dedim. Tam da şimdi sık boğaz etmesine çok sinirlendim. İyice telaşlanarak kağıt mendille sağ solu silip duruyordum. O telaş içinde birkaç kan damlasını fark etmemiştim. Bir kanlı kağıt mendili de lavaboda unuttum. Kapıyı açtım. Annem yarımdan geçip banyoya daldım. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Yalnız herhalde acele işemesi gerekiyor diye düşündüm. Elimde naylon torba odama döndüm. Yatağıma uzanıp bir sigara yaktım. Sigaramı tam yakmıştım ki annem odama daldı. haykırıyordu. Uyuşturucu kullanıyorsun sen. Amma da ettin ha. Nereden çıkardın bunu dedim. Sonra üstüme atıldı. Zorla kollarımı açtı. Doğru dürüst karşı koyamadım bile. Taze iğne izini hemen gördü. Naylon torbamı alıp içini yatağımın üstüne boca etti. Şırınga takımı, Rod Handle sigaralarının tütün kırıntıları ve bir sürü yaldızlı kağıt döküldü. Yaldızlı kağıdın içinde daha önce E vardı. Tozum olmadığı ve krizimin tuttuğu zamanlar tırnak E'siyle kağıda yapışıp kalmış tozu kazıyıp oradan bir iğneye yetecek kadar eroini bir araya getirmeye çalışıyordum. Torbanın içinden çıkanlar tabii anneme uyuşturucu müptelası olduğumu kanıtlamaya yetti de arttı. Herhalde daha banyoda anlamıştı her şeyi. Orada yalnız kanlı kağıt mendili ve kan damlalarını değil, içinde tozu erittiğim isti kaşığı da bulmuştu. Bu arada gazetelerde eroin hakkında o kadar çok şey okumuştu ki bunlardan her şeyi anlamakta gecikmedim. İnkar etmeyi sürdürmedim. Daha yeni bayağı güçlü bir ev tozu iğnesi yapmış olmama rağmen tam anlamıyla çöküverdim. Ağladım. Tek kelime edemiyordum. Annem de bir şey demedi. Titriyordu, iyice şok geçirmişti. Odamdan çıktı. Sevgilisi Klaus'la konuştuğunu duydum. Geri geldi. Biraz sakinleşmiş görünüyordu. Buna karşı bir şey yapamaz mıyız? Bırakmak istemiyor musun? Diye sordu. Ben... Ne kadar isterdim anneciğim. Gerçekten inan bana. Gerçekten bu pislikten kurtulmak istiyorum diye konuştum. Annem, iyi o zaman. Birlikte çalışırız dedi. İşten izin alacağım. Uyuşturucuyu bırakınca bütün gün seninle olabilmek için. Hemen bugün başlıyoruz bırakmaya. Bu harika ama bir şey daha var. Detlefsiz bir şey yapamam. Benim Detlef'e onun da bana ihtiyacı var. O da bırakmak istiyor, çok konuştuk. Zaten bırakmak istiyorduk birlikte dedim. Annem iyice şaşırmıştı. Detlef mi? Diye sordu. Detlef'i çok cana yakın bulmuştu. Benim böyle cana yakın bir arkadaşım olmasına hep sevinirdim. Evet, Detlef'ti. Bu işi yalnız yapacağımı mı sanıyorsun? Detlef buna hiç izin vermezdi öyle olsa. Ama onsuz bırakmama da izin vermiyor diye cevap verdim. Birden düzeldim. Detlef'le birlikte eroini bırakacağımı düşününce bayağı neşem yerine geldi. Gerçekten de uzun zamandır düşünüyorduk bunu ama annem bayağı mahvolmuştu. Yüzü yemyeşildi. Sinir krizi geçireceğini düşünüyordum. Detlef meselesi ikinci bir şok olmuştu onun için. 2 yıldır etrafında olup bitenlere hiç uyanmamış oluşu onu şaşkınlık krizine sürüklemişti herhalde. Şimdi de gittikçe daha fazla kurcalamaya başladı. Tabii hemen çaktı, işe çıkmalar filan. Ona gerçeği hiçbir zaman anlatamazdım. Yalan söyledim. İnsan öyle yontarak idare ediyor. Sokaktaki insanlara yanaşıp birkaç mark istiyordum. Çoğu zaman verdiler. Temizlik de yaptım orada burada. Annem daha fazla soru sormadı. Yine de en kötü endişelerini doğrulayan bir cevap almaktan memnun görünüyordu. O pazar günü öğrendikleri zaten onu mahvetmeye yetiyordu. Annem için gerçekten üzülüyordum. Vicdanım rahat değildi onun yüzünden. Sonra hemen Detlef'i aramaya çıktık. Hayvanat bahçesi istasyonunda değildi. Aksel'le Bird'ün yanında da değildi. Akşam Detlef'in babasına gittik. Detlef'in annesi babası ayrılmışlardı. Babası memurdu. Detlef'in durumunu çoktan biliyordu. Annem onu bir şey söylemedi diye suçladı. Neredeyse ağlayacak gibiydi Detlef'in babası. Oğlunun işe çıkması ve eroin kullanması onu çok utandırıyordu. Annemin sorunu ele almaya kalkmasına çok sevinmişti. Tekrar tekrar evet bir şey yapmak lazım diyordum. Detlef'in babasının çalışma masasında adeta bir uyku hapı ve sakinleştirici haplar koleksiyonu vardı. Valeronumuz olmadığı ve valeronsuz bırakmanın mümkün olmayacağını söylediğinde bunları bana verdi. 4-5 mandrax, bütün bir tüp dolusu gemetrin ve 5 tane onluk valyum kutusu. Daha yolda bir avuç dolusu hap aldım çünkü yavaş yavaş krizim tutmaya başlamıştı. Haplarla bayağı iyiydim. Gece boyunca rahatça uyudum. Sabah gerçekten de Detlef kapıdaydı. Babası hemen bulmuştu onu. Detlef tam yokluk krizindeydi. Gelmeden bir iğne daha yapmayıp Turkey halinde gelmesi hoşuma gitmişti. Benim tozum olmadığını anlaması zor değildi. Hem bırakmaya başlarken kendisinin de aynı durumda olmasını istediğini söyledi. Bu gerçekten kıyak bir tavırdı. Anlayacağınız Detlef de benim gibi bırakmak istiyordu. Geldiğine de bayağı memnundu. Yakın dost olan iki arayınmanın birlikte bırakmaya çalışmasının deliliğin dik alası olduğunu ne benim annem ne onun babası ne de biz bilebilirdik. Çünkü eninde sonunda bir diğerini heveslendirir, bir sonraki iğneye kadar habire heves artardı. Yani aslında bunu duymuştuk da kendimizi hayallere kaptırıyorduk işte. Hep başka eroinmanlar için geçerli olan şeylerin bizim için geçerli olmadığını sanıyorduk. Zaten önemli bir şeyi ayrı ayrı yapabileceğimizi aklımızdan bile geçirmiyorduk. Öğleden öncesini Detlef'in babasının haplarıyla bayağı iyi çıkardık. Birbirimizle konuşuyorduk hala. Bıraktıktan sonraki hayatımızı toz pembe kuruyor, önümüzdeki günlerde çok cesur olmaya söz veriyorduk. Başlayan ağrılara rağmen hala keyifliydik. Öğleden sonra olay tam gaz başladı. Hapları yutup duruyorduk. Üstüne de bolca şarap içiyorduk ama işe yaramıyordu. Dizlerimizde korkunç bir basınç vardı. Yere yattım, bacaklarımı uzattım. Bacak adalelerimi gerip gerip sonra yeniden gevşetmeye çalışıyordum. Fakat kaslarımı kontrol edemiyordum artık. Bacaklarımı dolaba yapıştırdım, orada kaldılar. Bacaklarımı dolaptan sökemiyordum. Yerde yuvarlanıyordum. Ayaklarım dolaba yapışıp kalmıştı. Soğuk terlerden sırılsıklam olmuştum. Üşüyor, titriyordum. Soğuk terler yüzümden boşanıyordu. Gözlerime doluyordu. Bu ter rezalet kokuyordu. Bu şimdi içinden çıkan rezaletin, zehirin ta kendisi diye düşündüm. Sanki ruhumdan şeytanı kovuyorlardı. Detlef benden de kötüydü. Çıldırmak üzereydi. Soğuktan titriyordu. Birden kazağını çıkardı. Pencere tarafında köşede bulunan sandalyeme oturdu. Ayakları sürekli hareket ediyordu. Otururken koşuyordu. Kurşun kalem kadar ince bacakları delice titremelerle inip kalkıyordu. Habire yüzünden terini siliyordu. Sarsılıp duruyordu. Titreme değildi artık bu. Habire kıvrılıyor ve bağırıyordu. Mide krampları. Detlef benden de kötü kokuyordu. Ufacık oda leş kokumuzla dolmuştu. Eroinman dostluklarının başarılı bir bırakmadan sonra hep bozulduğu aklıma geldi. Böyle leş koktuğu o an bile Detlef'i sevdiğimi de düşündüm. Detlef ayağa kalktı. Nasıl yaptıysa odamdaki aynaya ulaşmayı başardı ve dayanamayacağım, yapamıyorum, gerçekten yapamıyorum dedi. Ona cevap veremiyordum. Ona cesaret verecek gücüm yoktu. Aynı şeyi düşünmemeye gayret ediyordum. Aptalca bir korku romanına dikkatimi vermeye çalışıyordum. Telaşla bir gazeteyi karıştırıyor ve bu arada onu yırtıyordum. Ağzım ve boğazım tamamen kurumuştu ama aynı zamanda ağzım salyayla doluydu. Yutamıyordum salyayı, öksürmeye başladım. Salyamı yutmaya ne kadar çalışırsam öksürüğüm de o kadar artıyordu. Bir türlü geçmek bilmeyen bir öksürük nöbeti tuttu beni. Sonra kusmaya başladım. Halının üstüne kustukça kustum. Ağzımdan halının üstüne dökülen beyaz bir köpüktü. Danuam da ot yediğinde böyle olurdu diye düşündüm. Öksürük ve kusmak bitmek bilmiyordu. Annem çoğunlukla oturma odasındaydı. Odaya yanımıza geldiğinde tamamen çaresiz duruyordu. Bir türlü boğazımızdan geçmek bilmeyen şeyler almak için habire çarşıya gidiyordu. Bir defasında bana malt şekeri getirdi. Gerçekten de işe yaradı. Öksürük kesildi. Annem kusmukları sildi. Çok iyi davranıyordu. Oysa ben teşekkür bile edemiyordum. Bir andan sonra haplar ve şarap etkisini göstermeye başladı. 5 tane 10'luk valyum, 2 mandraks yutmuş, üstüne koca bir şişede şarap içmiştim. Bunun üstüne normal bir insan birkaç gün uyurdu. Benim vücudumsa o kadar zehirlenmişti ki bu zehirden hemen hemen hiç etkilemiyordu. Ama hiç değilse sakinleşmiştim. Yatağıma uzandım. Yatağın yanına bir şezlong koymuştuk. Onun üstüne de Detlef uzandı. Birbirimize dokunmadık. İkimiz de sadece kendimizle meşguldük. Bir tür yarı uykuya daldım. Uyuyordum ama aynı zamanda uyuduğumun da farkındaydım. Allah'ın belası acıları da tümüyle hissediyordum. Rüya görüyordum ve düşünüyordum. Hepsi birbiriyle karışıyordu. Herkesin, özellikle de annemin içimi tümüyle görebildiğini sanıyordum. Herkesin korkunç pis düşüncelerimi okuyabildiğini, herkesin ne kadar sefil bir yaratık olduğumu yüzümden okuyabileceğini sanıyordum. Bedenimden nefret ediyordum. Bedenim öylesine ölüverseydi ne kadar sevinirdim. Akşam birkaç hap daha yuvarladım. Normal bir insanın cızlımı çekmesine bol bol yetecek miktarda hap almış oluyordum böylece. Yalnız hiç değilse birkaç saatliğine sıkı bir uykuya daldım. Rüyamda insanlardan hep iyi muamele gören ve şimdi aniden bir kafese kapatılan ve işkence gören bir köpek olarak gördüm kendimi, uyandım. Detlef elini kolunu sallayıp duruyor, bu arada bana vuruyordu. Işık yanıyordu. Yatağımın yanında su dolu bir leğen ve bir bez duruyordu. Bunları annem koymuştu. Yüzümdeki teri sildim. Derin uykuda görünmesine rağmen Detlef'in bütün vücudu hareket halindeydi. Vücudu aşağı yukarı oynuyor, ayaklarını sallıyor ve arada bir kollarıyla etrafını dövüyordu. Biraz düzelmiştim. Islak bezle Detlef'in alnını silecek gücü bulabildim. Hiçbir şey hissetmedi. Onu hala delice sevdiğimi biliyordu. Sonradan yine daldığım yarı uykuda Detlef'in bana dokunduğunu, saçlarımı okşadığını hissettim. Ertesi sabah gerçekten daha iyiydik. Bırakmanın ikinci gününün en kötüsü olduğu yolundaki eski eroinman kuralı bizim için geçerli değildi ama zaten bizim ilk bırakmamızdı ve ilki sonrakilerden çok daha hafif olurdu. Öğleyin yeniden birbirimizle konuşmaya bile başladık. Önce önemsiz şeyler, sonra yine geleceğimizden. Tasarılarımız eroini bırakmaya ilk kalkıştığımız andaki kadar hayalci değildi. Bir daha hiç E kullanmamaya yemin ediyorduk. LSD'ye hatta HAP'a bile tövbe ediyorduk. Fakat sakin, barışçı insanlarla sakin bir hayat sürdürmek istiyorduk. Ve en güzel günlerimizdeki gibi arada esrar içeceğimizde anlaşıyorduk. Esrarcılar dünyasından dostlarımız olsun istiyorduk çünkü esrarcılar sakin, barışçıl olurdu. Alkolcülerle hiçbir zaman ilişki kuramayacağımızı düşünüyorduk. O saldırgan salaklarla ortak bir yönümüz olsun istemiyorduk. Kısaca E aleminden esrar alemine dönmek istiyorduk. Detlef yine iş arayacaktı. Eski patronuma gidiveririm. Ona bir halt ettiğimi ama artık akıllandığımı söylerim. Patronum her zaman bana anlayış gösterirdi. Sahi tesisatçı çıraklığına yeniden başlarım dedi. Ben de kendimi tamamen okula vereceğimi, belki de liseyi bitirmeyi, hatta üniversiteye girmeyi bile başarabildiğimi söyledim. Sonra annem bizi mutlu kılan kocaman bir sürprizle çıka geldi. Doktora gitmişti. Doktoru da bir şişe Valeron yazmıştı reçetesini. Detlef'le 20'şer damla aldık. Tıpkı doktorun tavsiye ettiği gibi. Açık gözlülük etmiyorduk çünkü bir hafta idare etmemiz gerekiyordu. Valeron'la bayağı düzeldik. Bırakma artık dayanılır gibiydi. Annem sürekli muhallebi yapıyordu. Bize dondurma alıyor, her istediğimizi yerine getiriyordu. Yığınla okuyacak şey getirdi. Bir sürü komik çizgi roman filan. Daha önce çizgi romanları sıkıcı bulurdum. Şimdi bunlara Detlef'le birlikte bakıyorduk. Başka zaman yaptığımız gibi bir göz atıp geçmiyorduk. Her resme iyice bakıyor, bazılarında gülmekten kırılıyorduk. Üçüncü gün yine bayağı iyiydik. Ancak hep ilaçlıydık. Yalnız Valeron değil, sürüyle Valium yutuyor, üstüne şarap içiyorduk. Arada bir zehirlenmiş vücudumuzun eroini bırakmamıza direnmesine rağmen bayağı keyifliydik. Üçüncü günün akşamı uzun bir aradan sonra yeniden seviştik çünkü eroinliyken sevişme ihtiyacı gittikçe seyrekleşiyordu. Detlef'le ikinci defa eroinsiz sevişiyorduk. Bayağı güzeldi. Birbirimizi uzun zamandır bu kadar şiddetle sevmediğimizi fark ettik. Dördüncü gün ayağa kalkabilirdik. Ancak daha 3 gün yataktan çıkmadık. Annemin bize bakması iyiydi. Valium ve şarap içtik. Böyle birden bırakmanın hiç de o kadar kötü olmadığını söylüyorduk birbirimize. E'den kurtulduğumuza da seviniyorduk. 7. gün ayağa kalktık. Annem her şeyi atlatmış olmaktan dolayı çok mutluydu. Bizi büyük bir sevinçle öptü. Bu hafta içinde annemle yepyeni bir ilişkim olmuştu. Ona karşı arkadaşlık ve şükran türünden bir şeyler duyuyordum. Detlef'in yanımda olmasına da yine çok memnundum. Böyle kıyak bir çocuğun hayatta bir eşi daha yoktur diye düşünüyordum. En azından benimle birlikte hemen ve hiç tereddüt etmeden bırakmaya katılması harikaydı. Ve aşkımızın başka eroinmanlarda olduğu gibi bırakma yüzünden sona ermemiş olması, aksine daha da güçlenmiş olması da gerçekten dehşetti. Anneme ufacık odamda bir hafta geçirdikten sonra biraz açık havaya çıkmak istediğimizi söyledik. Bize hak verdi. Detlef, peki nereye gideceğiz diye sordu. Yüzüne boş boş baktım. Gerçekten hiçbir fikrim yoktu ancak şimdi aslında gidebileceğimiz hiçbir yer olmadığını anlıyorduk. Bütün arkadaşlarımız eroinmandı ve bildiğimiz, kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz bütün yerler E piyasasının bulunduğu yerlerdi. Esrar piyasasıyla hiçbir ilişkimiz kalmamıştı. Detlef nereye gideceğimizi sorduktan sonra kendimi birden o kadar iyi hissetmemeye başladım. Valeron'umuz kalmamıştı. Herhalde rahatsız olup dışarı çıkmak istememizin de nedeni buydu. Nereye gideceğimizi bilmeyişimiz beni daha da huzursuz etti. Birden kendimi bomboş hissettim. Yani E'den temelli uzaklaşmıştık ama nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Nereye gideceğimizi daha fazla konuşmadan metroya yöneldik. Her şey kendiliğinden oluyordu. Sanki görünmeyen bir ip farkında olmadan bizi çekiyordu ve sonra kendimizi hayvanat bahçesi istasyonunda bulduk. Nihayet Detlef bir laf etti. Hiç değilse Axel'le Bernd'e bir merhaba dememiz lazım. Yoksa Kodes'e düştük, mezarlığı boyladık filan sanırlar. Rahatlayarak tabii dedim. Onlara nasıl bıraktığımızı da anlatmalıyız. Belki onları da ikna edebiliriz. Gerçekten de Axel ve Bernd'le anında karşılaştık. Bolca tozları vardı. Piyasada iyi iş yapmışlardı o gün. Detlef bırakma denememizi anlattı. Yaptığımız şeyi olağanüstü buldular. Sonra Axel ve Bernd iğne yapmaya eve gittiklerini söylediler. Detlef bana, ben ona baktım. Aynı anda birbirimizin yüzüne bakmıştık. Sırıtmaya başladık. Hala daha ilk gün delilik olur diye düşünüyordum. Sonra Detlef, biliyor musun dedi. Öyle arada bir iğne yapabiliriz kendimize. Bağımlı olmadıkça ey almak bayağı iyi oluyor. Yalnız bir daha bağımlı hale gelmemek için korkunç dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şeyi bir daha yapamam. Böyle bir bırakma denemesine daha girişmeyi istemem doğrusu. Ben de tabii dedim. Arada bir iğne yapmak iyi iş. Şimdi bedenen bağımlı hale gelmemek gerektiğini biliyoruz ya. Sağduyu mantık tamamen durmuştu. Artık yalnız iğne istiyordum. Detlef Axel'e, bize biraz verir misin dedi. İlk fırsatta geri veririm. Axel ile Bernd, bir daha düşün dediler. Sonra haftaya aynı şeyi yapmak istediklerini, yalnız önceden Valeron bulmaları gerektiğini söylediler. Yeniden çalışmaya başlamak ve arada bir eroin kullanma fikri onlara bayağı sarsmıştı. Annemin evinden çıktıktan 2 saat sonra Detlef ve ben yeniden eroinli ve iyice mutluyduk. Kol kola Kurfürstendamm'da geziniyorduk. Eğli olmak ve acelesi olmamak, öylesine gezinmek olağanüstü bir duyguydu. Ertesi sabah için mal bulmak zorunda değildik. Detlef gayet neşeli, yarın da birkaç dakika jimnastik yaptığımı günümüz elsiz bayağı iyi başlar dedi. Bütün bunlara çok ciddi inanıyorduk. Hayallerimiz zaten annemin yanında ağrılar içinde kusmakla geçen bir haftanın gerçek bir bırakma olayı olduğunu sanmamızla başlamıştı. Tabii zehir bedenimizi terk etmişti. Buna karşılık içimiz dışımız Valeron, Valium falan olmuştu. Bedenen bırakma sonrasında ne olacağını da hiç düşünmemiştik. Annem de aynı ölçüde saftı. Her şeyi atlatmış olduğumuzu cidden umut ediyordu. Daha fazlasını zaten nasıl bilebilirdi ki? Oysa biz tahmin etmeliydik çünkü başkalarının benzer bırakma denemeleri hakkında pek çok şey biliyorduk. Ama aslında zaten ne durumda olduğumuzu bilmek de istemiyorduk. Bir yandan da henüz olağanüstü saf çocuklardık. Bütün tecrübemiz bir şey değiştirmiyordu. 4 haftaya yakın bir süre neredeyse düşündüğümüz şeyi gerçekleştiriyorduk. Hiçbirimiz işe çıkmadı. Yalnız biri bize toz verdiğinde ya da bir yerden para geldiği zaman kendimize iğne yapıyorduk. Yalnız artık gitgide bize mal verecek birini bulmaya da bir yerden para tırtıklama peşine düşmeye başlamıştık. Ama tabii bunu hiçbir zaman kendimize itiraf edemiyorduk. Bu haftalar harika geçti. Henüz okula gitmem gerekmiyordu. Çünkü annem eroinsiz geçen ilk zamanlarımı özellikle güzel kılmak istiyordu. Detlef'in yanımda kalmasına da izin vermeye devam ediyordu. Detlef'i bambaşka bir yönüyle tanıdım ve onu daha fazlası varsa daha da fazla seviyordum artık. Hiç şikayet etmiyordu. Neşeliydi. Kafasında pek çok düşünce dolaşıyordu. Her zaman neşeli iki gençlik ya da öyle davranıyorduk. Grünwald'a ormana gidip uzun yürüyüşler yaptık. Bazen 2 kedimi de yanımıza alıyorduk. Onları ağaçlara tırmanıp oynasınlar diye sallıyorduk. Hemen her gece sevişiyorduk. Her şey olağanüstü. Bazen birkaç gün peş peşe temiz kalıyor, bazen de 3 gün üst üste eroinli oluyorduk. Mal bulunca olabildiği zaman o pis ev piyasasından toz oluyorduk. En çok Kurfürstendamm'a gitmeyi seviyorduk. Caddede koşuşan o budalaların arasına karışıyorduk. Bir yerde onlar gibi olmak istiyorduk ama bir yandan da onlardan biraz farklı olma arzusunu duyuyorduk. En azından kendimize ve herkese eroinman eskisi olmadığımızı, eroin almış olsak da eskilerden olmadığımızı göstermek istiyorduk. Flashpoint, Big Eden gibi yeni yetme gençliğin ve bir sürü salağın dolaştığı diskolara özellikle eroinliyken giriyorduk. Orada da iyice uçmuş bir halde oturup neredeyse oradaki öbür tipler gibi olduğumuzu, en azından kesinlikle yıllanmış eroinmanlar olmadığımızı düşünüyorduk. Bazı günlerde de sabahtan akşama kadar evden çıkmıyorduk. Saatlerce camdan bakıp birbirimize bir şeyler anlatabiliyorduk. Krasburg'de evimizin önünde duran hastalıklı ağaçlardan yaprak koparmaya çalışıyorduk. Camdan iyice sarkıyordum. Detlef de beni bacaklarımdan tutuyordu. Gerçekten de birkaç yaprağa uzanabildim. Oynaşıyor, şamata ediyor, bir şeyler okuyorduk. Çoğu zaman da iyice aptalca işler yapıyorduk. Geleceğimizden hiç ciddi bir şekilde bahsetmiyorduk. Nadiren kendimi kötü hissettiğimde oluyordu. Genellikle bir sorun çıktığında oluyordu bu. Örneğin Detlef'le herhangi bir önemsiz zımpırtı üzerine münakaşa ettiğimiz zamanlar. O zaman sorunla başa çıkamıyordum. Habire erteleyip duruyordum o zaman düşünmeyi. Bazen de ince çekirdeğini doldurmayan önemsiz bir sorun yüzünden öfkelenmekten korkuyordum. O zaman canım korkunç e istiyordu çünkü şırıngayı bastırınca dertler bir anda yok oluyordu. Sonra gerçek bir sorun çıktı. Annemin sevgilisi Klaus Detlef'e laf attı. Evin bir yabancıyı daha barındıracağı kadar büyük olmadığını söyledi. Annem ona pek itiraz edemiyordu. Bense yine karşı çıkmaktan acizdim. Aşağı yukarı Klaus'un danuamızı başkasına vermemi emrettiği günkü gibiydi. Bir anda o güzel hayat sona ermişti. Aradan 3 hafta geçtikten sonra artık yeniden okula gitmek zorundaydım. Detlef de artık yanımda kalamayacaktı. Okulda 3 hafta devam etmemiş olmam kendini hissettirmedi çünkü zaten derslerle ilgim kalmamıştı. Yalnız artık yeni bir sorunum vardı, sigara. Eroin almadığım zaman günde 4-5 paket sigara içiyordum. Sigaraları adeta ucu ucuna ekliyordum ve artık daha ilk derste bile sigarasızlığa dayanamıyordum. Birkaç sigara tüttürmek için tuvalete çıkmam gerekiyordu. Nitekim bir sabahta kusacak kadar sigara içtim. Midemde ne varsa çöp sepetine boşaltıverdim. Sınıfta hemen hemen hiç durmadım. 3 haftadan beri ilk defa Detlef'i görmüyordum. Ertesi öğle üzeri okuldan sonra içime doğmuş gibi hayvanat bahçesine gittim. Detlef orada müşteri bekliyordu. O leş istasyonda yine pis müşteriler beklemek bana iğrenç geldi. Ama Detlef tek kuruşu kalmadığını söyledi. Zaten ne yapacağını bilmediğini söylüyordu. Detlef yine çoğu zaman Axel'le Bird'ün yanında kalıyor, her gün iğne yapıyordu. Ben de Detlef'i görmek istiyorsam yine istasyona gitmek zorundaydım. Detlef sahip olduğum tek insandı. Detlef'siz yaşayamayacağımı düşünüyordum. Anlayacağınız, ben de hemen hemen her gün istasyona gitmeye başladım. Christine'in annesi. Banyoda kan izleri bulduğum ve Christine'in kollarına baktığım o pazar günü her şeyi anladım. Bu benim için büyük bir darbe olmuştu. Christine'i şöyle yetiştirdim, böyle yetiştirdim diye gurur duyuyordum ya, işte şimdi kızım ona verdiğim eğitimin mükafatını veriyordu. Ve görüyordum ki babamın beni eğitiminde yaptığı yanlışları tekrar etmeyeceğim derken, evet, sadece bu yüzden her şeyi yanlış yapmıştım. Örneğin Christine diskoteye gitmeye başladığında buna elbette sevinmemiştim. Fakat arkadaşı Cassie ve gençlik merkezindeki diğer gençler de düzenli olarak diskoya gidiyorlardı. Genç kızken babamın bana yasakladığı bütün masum eğlenceler aklıma geldi. Christine bana diskoda tanıştığı erkek arkadaşı Detlef'i tanıştırdığında hoşgörülü davranışımı sürdürdüm. Detlef bende çok iyi bir izlenim bırakmıştı. Nasıl davranılması gerektiğini yol yordan biliyordu. İyi huyluydu, açık yürekliydi. Yani sevimli bir çocuktu. Christine'in bu yaşta ilk aşkını yaşamasının son derece doğal olduğunu düşünmüştüm. En önemlisi onun iyi bir çocuk olmasıydı bence. Christine'ye gerçekten de sevecen davrandığını görüyordum. O zamanlar biri çıkıp bana bu ikisinin eroin kullandıklarını söyleseydi çıldırmışsın derdim. Detlef'le ilişkisi dışında Christine'da hiçbir olağan dışılık görmedim. Aksine bir süre bana karşı oldukça isyankar davrandıktan sonra daha sakin ve daha dengeli görünüyordu. Okuldaki durumu da iyiye gidiyor gibiydi. Okuldan çıktığında daima telefonda konuşurduk ve bana o gün neler yaptığını anlatırdı. Bir okul arkadaşının evine gideceğini ya da Detlef'i işten alacağını söylerdi. Bir itirazım olmazdı. Hafta içinde genellikle akşam yemeğinde evde olurdu. Ne zaman geç kalsa telefon eder ve en geç 1 saat sonra da gelirdi. Söylediğine göre bazen yine arkadaşlarını görmeye gençlik merkezine giderdi. Yeniden ev işlerinde bana yardım etmeye başlamıştı. Ben de memnuniyetimi belirtmek için ona küçük hediyeler, plak filan alır ya da fazladan cep harçlığı verirdim. Ancak Klaus bunu onaylamıyordu. Benim kendimi de düşünmem gerektiği kanısındaydı. Christine sadece benden faydalanıyordu Klaus'a göre. Bir bakıma haklıydı da, fakat her zaman içimde Christine için özel bir şeyler yapmam, onun beni sevmesini sağlamam gerektiğine dair bir his vardı. Ancak o günlerde henüz bunun gerçek nedenini kavrayabilecek durumda değildim. Klaus, Christine'in gece arkadaşlarında yatıya kalmasına izin vermeme karşıydı. Ona inanmıyordu. Gerçekten bir kız arkadaşıyla kaldığına inanmıyordu, fakat onu gözetlemek, izlemek benim yapacağım iş değildi. Bunu hiçbir kötü şey yapmadığım halde babam bana yapmıştı. Bir gün Christine bana Detlef'le yattığını söyledi. "Anneciğim, bana karşı o kadar iyi ki hayal bile edemezsin," diyordu. O zamanlar neden hafta sonlarında hep arkadaşlarıyla kalmak istediğini anladığımı sanıyordum. Olan olmuştu bir kere, hem ben bunda bir kötülük de görmüyordum. O andan sonra onun geceleri Detlef'le birlikte olmasına izin verdim. İkisinin birbiriyle yatmasını nasıl önleyebilirdim ki? Televizyonda ve gazetelerde psikologlar gençlerin günümüzde daha erken olgunlaştığını ve cinselliğin baskı altına alınmaması gerektiğini vurguluyorlardı. Bu görüşe katılıyordum. En azından Christine'in sürekli bir erkek arkadaşı vardı. Başka komşu kızların sağda solda yattığını görüyordum. Bu yüzden Christine'in Detlef'le sürekli ilişkisi olması beni rahatlatıyordu bir bakıma. Öte yandan kendime karşı dürüst olduğumda bazen huzursuzluk duyuyordum. Her şeyden önce diskoda tanıştığı kızlı erkekli yeni arkadaş grubu beni rahatsız ediyordu. Bana bazılarının uyuşturucu kullandıklarını söylemişti. Eroin'in sözünü etmiyordu ama bahsettiği arkadaşları esrar çekip kafayı buluyorlardı. Christine bana ürkütücü şeyler anlatıyordu. Bu arada arkadaşı Babsi'nin de uyuşturucu madde alışkanlığına tutulduğunu söylemişti. Fakat bunlardan öyle bir iğrenir tarzda söz ediyordu ki bunları itici buluyordu. Hiçbir zaman kendisinin de bunu yapabileceğini aklıma getirmezdim. "Peki neden bu insanlarla beraber dolaşıyorsun o zaman?" diye sorduğumda, "Onlar için o kadar üzülüyorum ki, kimse onları görmek istemiyor. Hem onlarla konuştuğumda o kadar memnun oluyorlar ki, yardıma ihtiyaçları var," gibi sözler ediyordu. Christine her zaman yardıma hazırdı. Bugün vaktiyle aslında kendisinden bahsetmiş olduğunu anlıyorum. Bir akşam hafta ortasıydı. Saat 11'e kadar dışarıda kalmıştı. Geldiğinde "Kızma anne," demişti. "Bir tedavi merkezindeydim." "Ne işin vardı orada?" diye sordum. "Konuşuyor ve uyuşturucu maddelerden vazgeçirmeye çalışıyoruz," dedi. "Bir gün ben de alışırsam," diye ekleyip güldü. Ona korku dolu bir yüzle baktım. Sonunda "Lafını ediyorum, sadece bir şey yok," dedi. "Ya Detlef?" diye sordum. Christine şaşırmıştı. "Detlef'in bu işlerle hiç ilgisi yok. Bu konuda akla gelebilecek son kişi o," diye cevap verdi. Bu 1976 kışındaydı. Ondan sonra içime bir şüphe düştü ama bunu bastırdım. Klaus'un dediklerine de aldırmıyordum. Klaus, Christine'in uyuşturucu madde kullandığından emindi. Bense onun Christine aleyhinde bir şey söylemesine izin vermiyordum. İnsan bir anne olarak başarısız kaldığı, her şeyin boşuna olduğunu kabul edemiyor bir türlü. Kızımın bunu yapmayacağına inanmakta ısrar ediyordum. Christine'yi daha fazla kontrol altına almaya çalıştım, fakat ona "akşam yemeğinde burada ol," dediğimde bir bahane bulup gelmeyi veriyordu. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bu şehirde onu nereden çıkıp arayabilirdim? Kendimi aldatma yeteneğim bu kadar güçlü olmasa bile onun hayvanat bahçesi istasyonunda olabileceğine imkan yok düşünemezdim. 8:30'da beni arayıp "anne, birazdan eve gelirim, merak etme," dediğinde seviniyordum. Christine'le bundan fazla başa çıkamıyordum. Zaman zaman kendisine söyleneni yapardı. O zaman telefonda arkadaşlarına çok kere gururla "hayır, bugün çıkmama izin vermiyorlar, bugün evde kalmak zorundayım," filan derdi. Aldırış etmez görünürdü. Bu Christine'in çelişkili yanıydı. Bir yandan aksi ve terbiyesizdi, hiçbir söz dinlemezdi. Öte yandan açık tavır aldığında bana saygı duyar görünürdü. Meğerse o zaman iş işten geçmişti bile. Gerçeği anladığımda 1977 ocağının sonlarındaydık. Gerçek korkunçtu. Banyoya girmek istiyordum, kilitliydi. Bizim için bu hiç de normal değildi. Christine içerideydi ve kapıyı açmıyordu. O an kesin olarak anladım. İlk defa bütün bu süre boyunca kendimi kandırdığımın farkına vardım. Öyle olmasa banyoda ne olup bittiğini birdenbire nereden bilecektim? Kapıya vurmaya başladım. Açmak istemiyordu. Çılgına döndüm. Bağırdım. Kapıyı açması için yalvardım. Sonunda yanımdan geçerek hızla çıktı. Banyoda isten simsiyah olmuş bir kaşık ve duvarda kan damlaları buldum. İşte kanıtlar oradaydı. Gazete haberlerinden biliyordum bunu. "Klaus, şimdi inandın mı?" dedi. Christine'in peşinden odasına koştum. "Christine, ne yaptın?" dedim. Bütün gücüm tükenmişti, her yanım titriyordu. Ağlamakla ona bağırıp çağırmak arasında bocalıyordum. Fakat önce onunla konuşmalıydım. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve bana bakmak istemiyordu. Eroin iğnesi mi yaptın kendini diye sordum. Cevap vermedi. O kadar şiddetli ağlıyordu ki konuşamıyordu. Kollarını zorla açarak pisliği gördüm. İki kolunda da iğne izleri vardı. Gerçi çok kötü görünmüyordu. O kadar felaket değildi. Bir morluk yoktu. Sadece 2-3 iğne yeri belli oluyordu. Bunlardan biri tazeydi, kızarmıştı. Sonra gözyaşları içinde itiraf etti. O an öleceğim diye düşündüm. Gerçekten de ölmek istemiştim sanırım. O kadar çaresizdim ki hiçbir şey düşünemiyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Sonra ne yapacağız diye sordum. Christine'ye sorduğum buydu. Tümüyle çaresizdim. İşte hep kaçındığım darbe buydu. İşte sürekli hasır altı ettiğim gerçek buydu. Fakat o sıralar belirtilenlerin nasıl karşıma çıkıverdiğini düşünememiştim. Oraya kadar Christine'in bu türden bir zaafını fark etmemiştim. Çoğu zaman neşesi yerindeydi. Son birkaç hafta içinde beni rahatsız eden tek şey eve biraz geç geldiğinde mümkün olduğunca çabuk odasına çekilmesiydi. Bunu da eve geç geldiği için suçluluk duymasına bağlıyordum. Ben biraz sakinleşince ne yapacağımızı düşündük. Bunun üzerine Christine Detlef'in de eroinman olduğunu itiraf etti. Detlef de aynı zamanda vazgeçmedikçe herhangi bir karşı koyma bir işe yaramaz diyordu. Aksi halde ikisi birbirlerini yeniden alıştırırlardı. Bu beni etkiledi. İkisinin de anında bizim evde bu alışkanlığa karşı koymaya başlamasına karar verdik. 4. kaset, 1. yüzün sonu.